Ayrım 27.
Sonuç olarak benim geçmişim, mutsuzluk ve tatsız olayların kesintisiz bir toplamı diye konuşuyordu eski tutuklu. Ama ben bunun için de kadere minnettarım. Çünkü bu beni daha güçlü kıldı ve bu sayede kendi konumumu ve yaşamımın amacını çok daha iyi kavrayabildim. Asla unutmamalı ki emekçinin yaşamı beşikten mezara dek kesintisiz bir mücadeledir. Mücadele yoksa yaşam da yok demektir. Cezaevinde Daniels'i gördün mü? Bu hakiki insan ve mücadelecinin sağlığı tutukluluk koşullarında iflas etti. Veremin ölümcül bir türüne yakalandı, dedi Marx üzüntüyle. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bizi katlanılmaz koşullara mahkum ettiler. Açlık, haşerat, soğuk. Bir süre Daniels'le birlikte kapatıldığım hücre o denli soğuktu ki bir daha asla ısınamayacağım hissine kapılmıştım. Yaşadığımız fiziksel ve ruhsal acılara ancak dört çıplak ve gri hapishane duvarı tanıklık edebilir. Bu duvarlar dile gelse de orada olan biteni insanlara anlatabilse. Köln davasından hüküm giyenlerin koşulları herkesten daha ağırdı. Bu konuşma sırasında kızlar Leibnacht'i yan taraftaki çimenliğe götürdüler. Söyle Library, bu bitkinin adı nedir diye soruyordu kah Jenichen, kah Loranet. Ayrıntılı açıklamalarından dolayı ona Library, kütüphane lakabını takmışlardı. Ne muhteşem çiçekler, eminim ki Titania'nın tacı bu çiçeklerden oluşuyordu diye bağırdı Jenichen. Bense gecenin kraliçesinin tacının koyu renk güllerden olduğunu düşünüyorum diye karşı çıktı Laura. Bunlar unutma beni çiçeği dedi Leibnacht, kopardığı çiçeklere hayranlıkla bakarak. Herhalde burada bir yerlerde küçük bir su kaynağı var. Library, her zaman olduğu gibi haklısın sen. İşte küçük bir göl, burası ne kadar da güzel diye yüksek sesle hayranlıklarını dile getiriyorlardı kızlar. Hızla solan unutma beni çiçeğinden yaptıkları demetlerle geri döndüler. Yüksek sesle onları çağırmaktaydılar. Yiyip içtikleriyle güç toplayan büyükler biraz kestirmek ya da gazete okuyabilmek için uygun birer yer bulup yerleştiler. Jenny ve Laura yaşıtlarından oyun arkadaşı bularak kovalamaca, saklambaç ve körebe oynamaya koyuldular. Birden Carl yakınlarında olgun meyveli bir kestane ağacı gördü. Haydi bakalım kim en çok düşürecek diye yüksek sesle herkesi yarışmaya davet etti. Hurra diye bağıran Leibnacht ve Lesner saldırıya geçtiler ama çeviklikte Karl'a yetişemiyorlardı. Karl dikkatle nişan alarak taşları fırlatıyordu ve kestaneleri ıskaladığında da ortalığı kasıp kavuruyordu. Zafer çığlıkları arasında son kestanede yere düşene kadar bombardıman sürdü. Bu arada kanter içerisinde kalan Karl sağ kolunu kımıldatamadığını fark etti. Ağacı taşı tutmanın ateşiyle kaslarına ne kadar çok yüklendiğini fark etmemişti. Bu güzel günde karşılarına bir başka eğlence daha çıktı. Eşeğe binmek. Karl en az çocuklar kadar mutluydu. Eşeğin üzerine tırmanarak kah Sancho Panza, kah Don Quixote oluyordu. Jenny'e de Dulcinea olmak kalıyordu. Tepenin tam doruğunda Marx'ın çok beğendiği Jacques Stroh'un şatosu adını taşıyan bir aşevi vardı. Buraya geldiklerinde Karl genellikle batıya bakan alçak pencerenin yanındaki masayı seçiyordu. Aşevi sahibi müşterilerine zencefilli bira ve peynir, ekmek ikram ediyordu. Pencereden ağaçlar ve yabani fundalıkların kapladığı Highgate yükseltisi görünüyordu. Orada Highgate mezarlığı bulunuyordu. Beyaz anıt ve mezar taşları taze yeşilliğin arasında keskin bir şekilde beliriyorlardı. Karl ölülerin bu sessiz barınağına uzun uzun baktı. Jenichen ve Laura otlar üzerinde bir tür top oyunu oynuyorlardı. Maripli ve arkadaşları sıklıkla çocuklara katılıp yarışırcasına koşuyorlardı. Böyle durumlarda kahkahalar dinmek bilmiyordu. Herkes pazar dinlencesinin tadını iyice çıkardığına emin olup evin yolunu tuttuklarında hava artık tamamen kararmıştı. Yorgun kızlar anne ve babalarının yanı başında yürüyorlardı. Çocuklar da yorgunlukla beraber tatlı eğlencelerin geride kalmasından ötürü bir burukluk vardı. Kararmış berrak gökyüzünde yıldızlar göz kırpıp duruyordu. Jenichen siyah saçlı küçük başını arkaya attı. Hiç göz kırpmadan gökyüzüne bakıyordu ve birden hızlı hızlı kendinden geçmişçesine konuşmaya başladı. Bir zamanlar çok eski devirlerde yıldız insanları uçup yeryüzüne inmişler. Kanatları kırılmış, yeniden göklere yükselmeye çalışmışlar. Ama boşuna, o gün bugündür her gece yıldızlarda fenerler yanıp söner. Yıldız insanlarını çağırır ve onlara geri dönüş yolunu gösterirler. Jeniçe'nin gözleri kocaman olmuş parlıyordu. Konuşmasına devam etti. Bir tanem diye heyecanla kızının coşkulu sözlerini kesti Jenny Max ve titreyen elini kızının alnında biraz tuttu ve ekledi. Sen hasta mısın yoksa? Yaşına göre çok fazla olgun. Sevgili muşçuğumuz da böyleydi. Ne çok çocuğumuzu kaybettik diye konuşmasını sürdürdü. Kocasına dönerek korkmuş anne. Jenny Chan ise artık hızla koşuyor, kız kardeşine yetişmeye çalışıyordu. Rahat ol sevgilim. Bizim perimiz senin de gördüğün gibi adeta bir sağlık abidesi dedi kesin bir şekilde Max, karısının elini sevgiyle tutarak. Pazar, haftanın diğer günlerinden çok daha çabuk geçiyordu. 1856 yılında Caroline von Westphalen'in ölümünden sonra miras olarak alınan birkaç yüz taler sayesinde Max ailesi, Karl'ın eski delik dediği Dean Street'ten çıkıp, kentin yeşil, merkezden uzak yüksek kesiminde Londra'da bulunduklarından bu yana ilk olarak müstakil, rahat, büyük olmasa da sağlıklı bir eve taşınma olanağına kavuştu. Başkentin kuzeyinde kalan Regent Park bölgesindeki evin yıllık kirası 36 pound idi. Bu çok yüksek bir fiyattı ama Jenny'ye İskoçya'daki akrabalarından küçük bir miras daha kalmıştı ve tüm aile kısa bir süre içinde olsa rahat bir nefes alabildi. Max'ın taşındığı küçük eve ulaşmak oldukça güçtü. Maitland Park, Grafton Terrace, büyük şehrin diğer bölgelerine hiç benzemiyordu. Taş, kil atıkları, sökülmüş kütükler ve çer çöple dolu bir alanda birkaç da ev görünüyordu. Bu evlere giden belirli yollar yoktu. Etraftaki her şey yeni inşa edilmekteydi. Londra'nın ünlü yağmuru yağdığında Grafton Terrace'da oturanlar için killi, cıvık toprağın üzerinde yürümek bir işkenceden farksızdı. Çamur, ayakkabıların her yanına yapışıyor ve yürümeyi zorlaştırıyordu. Hava kararmaya başladığı anda göz gözü görmüyordu. Sokakta henüz bir tek gaz feneri yoktu. Ama Jenny, yeni aydınlık evlerine bütün yüreği ile seviniyordu. Dean Street'teki karanlık evden sonra bu ev kendisine saray gibi görünüyordu. Yerleşme masrafları da içinde 40 sterlinden fazla olmamasına karşın diye yazıyordu Jenny, Louise Weidemeyer'e. Yaşamak zorunda kaldığımız önceki deliklerle kıyaslanınca gerçek bir prens evi. Rahat konuk odamızda kendimi gerçekten de öylesine heybetli hissediyorum ki. Tüm çamaşırlar ve eski azametin kalıntıları rehine sandığından satın alındı ve ben yeniden zevkle o eski İskoçya'dan kalma kareli peçeteleri birer birer dizdim. Aslında bu muhteşem dönem uzun sürmedi. Eşyaları yeniden bir ardına, papavza, üç küre tabelalı gizemli dükkana çocuklar bu adı verdiler, taşıdık. Yine de etrafımızdaki fani huzurun tadını çıkarabildik. Jenny Marx eşyalarını yeniden tabelasında yaldızlı üç küre bulunan rehine sandığına taşırken, Karl gecenin geç saatlerine kadar politik ekonomi konusundaki kitabına çalışıyor, New York Daily Tribune gazetesi için yazı hazırlıyor, Manchester'daki Engels'e ve yoldaşlarına mektup yazıyordu. Bazen çeşitli konulardaki gazete yazılarını Marx imzasıyla Friedrich Engels gönderiyordu Amerika'ya. New York Daily Tribune'e de Marx imzasıyla çıkan yazıların üçte birinden çoğu bu sadık ve içten dost tarafından yazılmıştı. Karl da aynı şekilde kah fikir vererek, kah teorik çalışmaları için ihtiyaç duyduğu materyali Britanya Müzesi'nden temin ederek Friedrich'e yardım ediyordu. Bazen her ikisinin de günlerce birbirlerine yardım etmek için çalıştıkları oluyordu. Her biri diğerini tamamlıyordu. Birleşik Amerika'da en çok okunan gazetelerden biri olan New York Daily Tribune yaklaşık 200 bin aboneye sahipti. 1851 yılından itibaren Marx bu gazeteye sürekli yazı yazdı. Gazetenin yayıncısı ve yazarlarından biri olan Dana, Marx'ın paraya olan yakıcı gereksinimini kullanarak onu acımasızca sömürüyordu. Dana'nın sosyalistliği iki yüzlü bir küçük burjuvanın hava atmasından öteye geçmiyor diyordu Engels. Dana bazen Marx'a hak ettiğinin ancak yarısını ödüyordu. Oysa onun olağanüstü bir yazar olduğunun farkındaydı ve yeri geldiğinde yazarı olarak Marx'tan övgüyle söz etmekten de geri kalmıyordu. Marx'ın adı gazeteye olan ilgiyi artırıyordu. Marx Amerika'da gittikçe daha çok tanınıyordu. Karl tüm enerjisini bilimsel çalışmalarına vermek istiyor, büyük bir özenle bunun koşullarını hazırlamaya çalışıyordu. İstediği konularla yeterince ilgilenememesi ona acı veriyor, sık sık Cenevre Engels'e yakınıyordu bu konuda. Öf, şu gazete işleri canıma tak etti, çok zamanımı alıyor, dikkatimi dağıtıyor ve hiçbir şey vermiyor. Ama doğrudan bilimsel konularla ilgilenebilmek çok başka. Seninle ikimiz Friedrich, ilgilenmek zorunda olduğumuz şeylerle ilgilenemiyoruz. Senin o büroda, borsada ne işin var? Koşulların seni sürüklediği kurtlar arasında nasıl uluduğunu bir göz önüne getiriyorum da. Karl her sabah kahvaltı edip bir sigara içtikten sonra siyah şemsiyesini, Londra'da şemsiyesiz dolaşmak olanaksızdı, alarak Britanya Müzesi okuma salonuna yollanıyordu. Omnibüs durağına dek büyük kızları eşlik ediyordu kendisine. Babalarını en içtenlikli duygularla seviyorlardı. Aralarında eşit bir ilişki vardı ve ona karşı teklifsizdiler. Her zamanki gibi de Maripli diye sesleniyorlardı. Marx ancak akşam eve dönebiliyordu. Tüm ailenin bir araya geldiği akşam yemeği daima çok gürültülü geçiyordu. Yorgun olan Karl çok az yemek yiyordu ve bu durumda Jenny ve özenli Helen Demuth'u endişeye sürüklüyor, ısrarlı sorularına neden oluyordu. Karl'ın yıllardır çektiği karaciğer hastalığı sıkı bir diyet gerektiriyordu ama o acı yemekleri, tuzlu isli balığı, jambon, turşu ve baharatları tercih ediyordu. Masadan kalkan Karl küçük misafir odasında uzun süre geziniyordu. Boş kaldığı her dakikayı çocuklara ayırıyordu ve tıpkı onlar gibi yaklaşan pazar günü için seviniyordu. Eğer nadiren de olsa tatil gününde Marx'ın evine Friedrich Engels çıka gelmişse onu sevinç çığlıklarıyla karşılayan kızların neşeleri bir başka oluyordu. Son günlerin tüm olaylarını Friedrich ile paylaşabilmek için sadece Jenny değil Lenchen de sabırsızlanıyordu ve Friedrich'in herkese vereceği bir tesellisi, yapacağı bir şakası vardı. 1857 yılının Temmuz ayında Jenny 7. çocuğunu doğurdu. Sanki onu hemen gömmek için doğurmuştu. Bebek ancak birkaç dakika yaşadı. Konrad Schramm, veremden ağır hasta bir halde Amerika'dan Londra'ya döndü. Onun ortaya çıkması Karl ve Jenny'yi sevindirdiği kadar üzdü de. Sadık dostları hızla ölüme doğru yürüyordu. Tozlu ve boğucu Londra, ölmek üzere olan biri için çekilmezdi ve Schramm'ın dostları onu, o sıralar hasta olan Friedrich Engels'in de bulunduğu güzel Jersey adasına gitmeye ikna ettiler. Sonbaharda Karl arkadaşlarının ziyaretine gitti. Engels'i sağlığına kavuşmuş buldu ama Konrad son aylarını yaşıyordu. Sıtma nöbetleriyle yanıp tutuşan, son derece heyecanlı, henüz çok genç, coşkulu, içli, dürüst Konrad Schramm, bir yılı aşkın bir süre önce Havana'da ölen George Verdi akla getiriyordu. Karl genç şairin zamansız ölümüne hala çok üzülüyor ve onu komünist hareket, şiir ve edebiyat için yeri doldurulmaz bir kayıp olarak görüyordu. Konrad Schramm'a doğru gelen ölüm de Karl'a acı çektiriyordu. Uzayıp giden hastalıktan tümüyle kurtulan Engels, Jersey adasından Manchester'a döndü. Güzün son günleriydi. Yağmurlar yağıyordu. Doktorların ısrarı üzerine Engels burada ancak birkaç saat kalıyordu. Kendisine eski tutkularına, binicilik ve av, verdi. Çamur ve sis ona engel olamıyordu. Bu mevsimde özellikle daha da karamsar görünen tekstil sanayinin başkenti çevresindeki alan ve fındalıklarda Friedrich güçlü atına binmiş, tilki ve tavşanlara nişan alıyordu. Borsaya gitmediği günler nadirdi. Özenle giyinip süslenmiş haliyle, salonda itişip kakışan heyecanlı borsa simsarlarından belirgin bir şekilde ayrılıyordu Friedrich. Komisyoncular genç iş adamının karşısında saygıyla eğiliyor ve ona yol veriyorlardı. Borsa çakalları Engels'in neşe durumuna bakarak şiddetlenen krizin derecesini kestirmeye çalışıyorlardı. Eğer Friedrich'i neşeli, canlı görmüşlerse kızgınlıkla fısıldaşıyorlardı. Bu sıralarda borsadaki kriz belirtilerinin Engels'in can sıkıntısını giderdiği de bir gerçekti. İş adamlarını ve borsa oyuncularını sahip oldukları hisselerin karanlık gelecekleri konusunda tahminler yürüterek büyük bir zevkle öfkeye düşürüyor, rahatsız ediyordu. Engels, krizin proletaryayı ayağa kaldıracağı umuduyla burjuvazinin her tarafta girdiği ekonomik çıkmazın belirtilerini büyük bir hevesle inceliyordu. Kriz binicilik ve deniz banyoları kadar yarıyor bana diye geçiriyordu içinden. Son 7 yıldır burjuvazinin bataklığına batmaya başladığım bir gerçek. Bu bataklıktan acilen kendimi kurtarmalıyım. Ekonomik sarsıntılar bir sanayici olarak Engels'te ciddi maddi kayıplara yol açıyordu. Ama bir devrimci ve ekonomi bilimcisi olarak, ki bu vasıf her şeyden önde geliyordu, bu duruma seviniyordu. Engels, ticaretin tapınağı sayılan borsanın kirli, taş binasına girdiğinde tekstil fabrikatörlerinin üzgün suratlarını, şaşkınlıklarını, paniği görünce derin bir sevinç duyuyordu. Üzeri beyaz rakamlarla doldurulmuş kocaman taş tahtanın önünde bekliyordu. Bu rakamlar borsanın savaş alanlarının en son raporları, hisse senetlerinin fiyatlarıydı. Her rakam Engels'e sayısız yaşam dramlarının sırrını açıyordu. Bir tek rakam eski, saygın bir şirket olan B'nin iflasını getirmişti. Bunu oldukça zengin 5 fabrikatörün iflası izlemişti. Engels, ülkenin her yanında, ta Kara Glasgow'a dek, dev şirketlerin iflasından hareketle, adadaki sanayici ve tüccarların kalın kataloğunda adları geçmeyecek kadar önemsiz, çok sayıda orta ve küçük yatırımcının haydi haydi iflas edeceğini öngördü. Liverpool'de iplik eğricilerin elinde bir tek sipariş bile kalmadı. Manchester'da tüm fabrikalar yarım iş haftası uygulamasına geçti. Su yüzeyi üzerine düşen taşa ve şiddetlenen rüzgara nasıl yanıt verirse, borsada krize aynı tepkiyi veriyordu. Birinci durumda kabaran suyun üzerinde daireler görünür. İkincisinde hisseler dalgalanmaya başlar. En kötü durumdakiler tekstil işletmeleriydi. Çağın beyaz altını sayılan pamuğun fiyatı düşmüştü. Her zaman olduğu gibi krizin kapıyı çaldığı bu güz mevsiminde de güneşin ortalığı kasıp kavurduğu ve yağmurların seyrek olarak yağdığı yerlerde kocaman çiçek goncalarını andıran milyonlarca pamuk kozası olgunlaşıp çatlayarak tıpkı yabani hindi bağların yumuşak iğneleri gibi sert çalılara takılıp kalan beyaz pamuğunu bırakmıştı. Korkunç miktarda insan emeği yutan pamuk tarlaları olağanüstü ürün verdi. Ancak pamuk fiyatları istikrarsızlaştı, sürümde düşüş yaşandı. İpek böceği satışlarında da güçlükler çıktı. Kriz Amerika'dan Avrupa'ya sıçradı ve acımasız girdabına İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'yı da sürükledi. Sanayideki durgunluk ticarette kargaşalar yarattı. Borsanın kendine göre kanunları ve hedefleri vardır. Birikimlerini Avrupa ve Amerika'daki pamuk ve ipek şirketlerinin hisselerine yatıran memur ve rantiyeciler bir anda yoksul kaldılar. İplik eğirmeciler ve dokumacılar fabrikaların ıssız kapalı kapılarına tosladılar. Engels borsadan döndüğü bir gün düşüncelerini Marx'la paylaştı. Perşembe günü durum çok ümitsizdi. Cuma günü pamuğun fiyatı yine bir pense yükseldiğinde onlara göre bunun anlamı en kötüsünün atlatıldığıydı. Ama dün o sevindirici ümitsizlik yine geldi. Dolayısıyla tüm sevinmeler sadece dedikoduya dayanıyordu. Alıcı neredeyse hiç yoktu. Böylece bugün piyasanın durumu en az dünkü kadar berbat. Rus uyruğundan yoksun kalmak istemeyen Liza, ordusu Sivastopol'ü kuşatalı neredeyse bir yıl olan İngiltere'yi terk etmeye karar verdi. Rus ordusunun gösterdiği beklenmeyen direniş ve yiğitlik İngiliz hükümetinde gittikçe daha çok şaşkınlık ve öfke uyandırıyordu. Rusların savaşçılığında ulusal karakter özellikleri belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Herkes anladı ki Sivastopol önünde cansiperane dövüşen subaylar kölelik rejimini değil ulusal bağımsızlıklarını savunmaktaydılar. Sivastopol savunması destan oldu. Rusların yiğitlikleri Homeros'un İlyadası'ndaki sahneleri andırıyordu. Liza yola çıkmadan önce vedalaşmak için Herzen'e uğradı. Sofu ve can sıkıcı İsviçre'ye mi gidiyorsunuz? Orası yükselen küçük burjuvazinin ülkesi, esnaf ve çiftlik sahiplerinin cenneti. Orada ilk gençlik yıllarından beri arkadaşım olan yetenekli ve özgün Nikolay Ivanovich Sazonov'la karşılaşacaksınız. Artık ilişkimiz soğumuş olsa da selamlarımı iletin ona. Aramızdaki ilk dargınlıklar 1847 yılına kadar dayanıyor. Paris'te Belinsky ile vedalaştığım gündü diye konuşuyordu Herzen, düzenli çalışma odasındaki pahalı halının üzerinde yürürken. Öyle oldu ki ben ağır hasta olan Vissarion Gregorievich'i ziyaretten dönerken Elise Ovalarında Sazonov'la karşılaştım. O gün veremden ölmek üzere olan dostumun yüzüne yerleşmiş olan ölümün, Hipokrat'ın maskesiyle karşılaşmak beni yıkmıştı. Ağlamamak için güçlükle hakim oluyordum kendime. Yazık dedi Sazonov, benim durumumu anlayıp kendisi de üzülmüş bir halde. Yazık ki Vissarion gazetecilikten başka, o da sansürlü olarak, bir iş yapamadı. Ama takdir edersin ki onu az çalıştı diye suçlayamayız diye karşı çıktım. Sahip olduğu özelliklerle başka koşullarda ve başka alanda çok daha fazlasını yapabilirdi diye devam ediyordu Sazonov. Bu şekilde konuşmasına çok öfkelendim ve sordum ona. Örneğin yurdundan uzakta yaşayan, fiziksel gücünden ve yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş, sansürün gadrine de uğramamış Ruslar ne yaptı acaba? Sazonov gibi Paris'te fink atıyorlar, bazı aptalların onları dinleyip hiçbir şey anlamadan sustuğu, diğer aptalların ise bir şey anlamadan onlara kafa salladığı kahvelerde dedikodu yapıyorlardı. İşte tüm hizmetleri bundan ibaretti. Garantili yiğitlik. Uzun yıllar keyiflerince yaşıyorlar ve özel bir çaba sarf etmelerine gerek kalmıyor. Koşullar güçlü insanlar yaratabilir. Bunlar engelleri kesinlikle aşarak güçlendirebilirler kendilerini. Oysa tüm bu gevezeler, yurt dışına çıkmış serseriler, garip bir sayıklama ve uyur gezerlik halinde, optik bir aldatmacada. Belinsky'nin bir tek eleştiri yazısı bile gelecek nesiller için yeraltı oyunlarından, devlet adamlarından, mülteci güruhumuzun süslü saçmalıklarından çok daha yararlı. Ve yine de diye bitirdi Herzen sakince. Sazonov gibi insanları kolayca bir kenara atmamalı. İsyankarlık onun doğasında var. Şubat devriminde kim ondan daha yararlı işler yaptı ki? Uslanmaz bir gezgin olması da rastlantı değildir. Ama işte Belinsky'nin büyük önemini yeterince anlayamadı. Biraz sustuktan sonra Alexander Ivanovich anlamlı bir şekilde ekledi. Rus devleti birçoğumuzu zindanlara kapatarak, sürgüne göndererek anıtlaştırdı. Petraşevler bizim küçük kardeşlerimiz, dekabristler ise büyük kardeşlerimiz. Liza barış içerisindeki İsviçre'ye giderken Paris'te mola verdi. Ama uyruğu burada da kuşku uyandırdı. Emniyette açıklama yapmak durumunda kaldı. İlk akşam küçük evlatlığı Asya'yı dadısıyla otelde bırakarak Adolf Adam'ın ünlü Girard operasını dinlemeye gitti. Dinlediği müzik, ezgilerindeki uyumsuzluk, özgün ezgi yokluğu ve enstrümantal bakımından Donizetti ve Rossini gibi olağanüstü ustaları kötü bir şekilde taklit etmesiyle hayretlere düşürdü onu. Ancak seyirciler hayranlıklarını gürültüyle dile getiriyordu. Bu dönemde Adolf Adam çok ünlüydü ve Verdi, Gounod ve Meyerbeer'i gölgede bırakıyordu. Bestecileri yücelten ya da yeren, etki alanı çok güçlü dergi Müzikli Fransa onu dahi ilan etmişti. Lisa antrakta salondaki insanların konuşmalarına istemeden kulak misafiri oldu. Lamartine battı. Milli'deki malikanesini ne satmış ne de satacakmış. Victor Hugo sürgünde sefilleri yazıyor. İlk bölümler harika. İmparatoriçe Eugenie son baloda 24 metal çember üzerine atlas bir kriolin giymiş. Alexander Dumas baba Çin'e gitmeye hazırlanıyormuş. Rothschild şarkıcı Emma Laurie'ye üzeri kocaman pırlantalarla kaplı bir kelebek armağan etmiş.